Sayfa 250. Bir an düşündüm. Evet, bu bizim sırrımızdı. Ona sormadan hem de gidip kocama ondan söz etmemi ister miydi? Buna kendi başıma karar vermem doğru muydu? Yalnız benim değil, belki onun da hayatını etkileyecekti bu karar. Bilemiyorum dedim. Doğrusu şu an bunu düşünmek de istemiyorum. Şu günler bir geçsin de bakarız. Annen hiçbir şey sezmedi mi diye sordu. Hayır, beni o kadar özlemiş ki sanki bundan sonra hep burada kalacağımı söylesem boşanmam pek umurunda olmayacakmış gibi geliyor. Ama ne olur ben gittikten sonra söyle dedi. O sıralar ortada olmak istemiyorum, bilirsin skandalları pek sevmem. Olur mu canım diye güldüm. Sen suç ortağım değil misin? Eğer asılacaksak da aynı iple asılacağız. O gürültülü kahkahalarından birini attı. Hala eğlenebildiğine göre yalnız başına da becerebilirsin dedi. Her şeyi sonuna kadar inkar edeceğim. Duymadım, görmedim. Hem zaten nereden bilebilirim ki? Ben toprağın altında köstebekler gibi eşeleniyordum. Unuttun mu? Aman, eşeleniyorsun da bir şey buldun mu bari? Bulmaz olur muyum? En azından şu anlattıklarının pek de yeni şeyler olmadığını buldum. 4000 yıl önce de aynı heyecanlar, aynı sıkıntılar, aynı acılar varmış. Mektupta yazdığın o aşk hikayesini mi söylüyorsun? Evet, belki de yazılmış en eski aşk hikayesi. Ne olur bana mutlu bittiğini söyle. Şimdilik söyleyemiyorum çünkü çözemedim. Ama merak etme, yakında öğreneceğiz. Bir an önce oraya dönmek için acele ettiğini biliyorum. Ama senin yerinde olsam böyle bir eğlenceyi kaçırmam dedim. Kurbanları seyretmek her zaman heyecanlıdır. Bu sözcüğü pek sevmedi. Bir an neşesi kaçmış gibi dalıp gitti. Ne kadar zaman geçti ki dedi sonra. Oyun bahçesinden bu kadar çabuk çıkacağımız aklına gelir miydi? Çocuklar ellerinde renkli macunlarla yere oturmuş, macuncunun bir elinde tefle söylediği komik bir şarkıyı dinliyorlardı. Her şey olup bittikten sonra o geceyi Ayla'ların adadaki evinde geçirdik. Birkaç arkadaş toplanıp adaya gideceğimizi söyleyerek okul yıllarındaki gibi sabah evden çıktık ve ertesi gün akşama döndük. Liseli kızlar gibi hala yalan söylüyorduk. O günü hatırlamak istemem. Belki de yaşadığım en boğuntulu, en renksiz günlerden biri olduğu için. Zaten istesem de pek hatırlayamam. Uzak bir semtte, eski püskü bir apartmanda, her şeyin dokunmak bile istemeyeceğiniz kadar kirli göründüğü, duvarları çatlamış, ilaç kokusuyla kaplı ama neyse ki temiz örtülü bir yatakta gözlerimi kapadım. Ve kendime geldiğimde, uyandığında geçmiş olacak. Ve bu sabahı, burayı, bu insanları bir daha hiçbir zaman hatırlayamayacaksın diye söz verdim. Sahiden de unuttum. Bir daha hiç gitmediğim o yerden her şey silinmiş gibi nedense bir tek ağır demir kapı kalmış. Uyandığımda ağlıyormuşum. Neden ağladığımı bilmiyorum çünkü karmakarışık bir rüyadan uyanmıştım. Bir yandan kurtulduğum için seviniyordum, bir yandan içimde garip bir hüzün vardı. Neredeyse bütün öğleden sonrayı uyuyarak geçirdikten sonra akşam balkonda balık yedik. Uzun uzun konuştuk ve çoğu kez geçmiş zamanı hatırladıkça gözlerimin dolmasını engelleyemedim. Büyüdükçe anneme benziyordum galiba. Ertesi gün hem dinlendim hem de ne zamandır özlediğim adanın keyfini çıkardım. Faytonla dolaştık, ormanda yürüdük, kıyıda çay içtik. Sabah uyandığımızda İstanbul yazının o en güzel ışıdığı, kuş sesleri, çiçek kokusu, pırıl pırıl güneşin altında yüzünüzü okşayan esintisi bile insana her şeyi unutturmaya yeterdi. Yazın son günleri. Kendi kendime dedim ki, nereye gidersem gideyim huzur bulacağım. Ayaklarımı yere bastığımda toprağı hissettiğim, ait olduğum yer burası. Elimizde lolipoplar, her yandan püsküller, nazarlıklar sarkan, üstünde bozuk bir el yazısıyla ne şair yaş döker ne aşık ağlar, tarihe karıştı eski sevdalar yazan bir faytona bindik. Niye öteki şiirini almamış acaba dedi Ayla. Araba için daha uygun olurdu. Bir anda ikimiz de okul günlerine gittik. Üstümüzde formalarımızla saçlarımız at kuyruğu Mübeccel Hanım'ın dersindeyiz. Kara tahtanın önünde o uzun şiiri ezbere okurken hatırlıyorum kendimi. İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık, yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Aman bana şiirde mi fena oluyorum dedi Ayla. Birden yine sözlüğe kalkacakmışım gibi içimi bir korku kaplıyor. Sanki bilemesek idama gidecektik. Ne yanlış şey. Tabii çalışacağın yerde aylaklık edersen korkarsın diye takıldım ona. Aman sorma. Hala bazı geceler rüyamda sözlüye kalkıyorum da kanter içinde uyanıyorum. Sanki olabilirmiş ve yeniden bir sihir onu okul günlerine döndürebilirmiş gibi tahtaya vurup kulağını çekmesi bile beni güldürdü. Biliyor musun ben çok isterdim dedim. Yeniden okula dönmeyi. Kış sabahları senin afyonun patlamamış 5 karış suratlı evden çıkışını görmeyi. Birlikte ellerimizi hohlayarak yokuşu tırmanmamızı. Gerçekten de çok isterdim. Bana sarıldı. Başımı omzuna koydum. Bakma sen bana dedi. Ben de özlüyorum. Bisiklete bindiğimiz günleri, ders çalışmaya size geldiğim akşamları. Kıkır kıkır gülmemizden kimsenin uyuyamadığı geceleri. Hiç özlemez olur muyum? Dua et de bu günlerimizi de aramayalım sonra dedim. Pos bıyıklı yaşlı arabacı kimi zaman atlara bağırarak, kimi zaman kamçısını şaklatarak, bazen elinin altındaki zili neşeyle çalarak, bazen Davudi sesiyle yanımızdan geçen bir başka arabaya ya da yolda gördüğü birine seslenerek tepeden aşağı iniyordu. İğne çamlarının, beyaz köşklerin, bahçelerden fışkıran yaban bitkilerinin içinden yaylanarak giderken, hayatın bize verdiklerini anlamakta neden böylesine zorlandığımızı düşünüyordum. Akşam vapuruyla dönerken biraz olsun yüzüm gülüyordu. Kafam yine karmakarışıktı. Ama içimdeki sıkıntı yerini şimdi bir aldırışsızlığa, belli belirsiz bir sarhoşluğa bırakmıştı. Bir an denize bakarken yine onu düşündüm. Hiçbir şeyden haberi yoktu ve hiçbir zamanda olmayacaktı. İçimde bir yerde biliyordum ki eğer haberi olsa bu çocuğu doğurmamı isterdi. Evet, ne olursa olsun isterdi. Eğer böyle bir şey yaptığından haberi olsa çok kızardı bana. Bir an onunla oturmuş bebeğe isim ararken düşündüm kendimi. Nedense bu bana asla olmayacak bir hayal gibi geldi. Onun bacak bacak üstüne atmış, elinde sigarası, dergilere bakıp çocuğa giysiler beğenmesi birden güldürdü beni. Sanki bu düzenli fotoğrafın içindeki adamın yüzü ona uymuyordu. İkimizi böyle bir evde evli gibi düşünememiştim hiç. İskelede pavurya satıyorlardı. Kalabalığın içinde yürürken İstanbul'u yeniden içime çektim. Bütün bu birbirine karışmış kokular, sesler, itiş kakış, gökyüzüne vuran bu kızıllık, denizin üstündeki bakır titreşimleri. Yoksa Ayla'nın anlattıklarını dinler gibi görümsem de aslında dinlemiyordum. Aklımda bir tek şey vardı. Onun nerede olduğu, beni arayıp aramadığı. Bir yanım artık her şeyin bittiğini, belki de bir daha asla görüşemeyeceğimizi söylüyordu. Bir yanımsa ne olursa olsun bir yerlerden yine çıkıp geleceğini, bu çılgınlığın böyle durup dururken bitmesinin imkansız olduğunu. Pek çok şeyi düşündüğümü sanıyordum ama o her zamanki gibi beni yine şaşırttı. Eve döndüğümüz zaman annem kapıyı yüzünde garip bir ifadeyle açtı. Bir an sanki öğrendiğini sanıp korktum. Ama yüzünde tuhaf neşeli bir şey vardı. İçeri girince kızlar gelin bakalım burada ne var dedi. Salona girdik ki küçük süslü bir sepetin içinde başında kırmızı kurdeleyle küçücük bir siyam yavrusu uyuyor. Neredeyse beyaza yakın tüylü, başında kuyruğunda açık leylak rengi gibi lekeler olan el kadar bir kedi. Aa bu da nereden çıktı böyle diye çığlığı bastı Ayla. Bilmem onu kızımıza soracağız diye yüzüme baktı annem. Bana mı dedim? Ve bir anda Ayla'nın bakışıyla kendime geldim. İkimiz de aynı anda anladık. Başka kim olabilirdi ki? Sanki bir ateş üstümü kaplamış gibi kıpkırmızı kesildiğimi hissettim o an. Bir şoför getirdi dedi annem. Bu notu da sana bıraktı. Sevim Hanım mı öyle bir isim söyledi. Küçük kapalı zarfı bana uzattı. Neyse ki Nihat evde değilmiş diye düşündüm. Yoksa mutlaka bin türlü soru sorar şoförün ağzından laf alırdı. Fuat'ın bu pervasızlığına, rahatlığına her zaman şaşırmışımdır. Aklımdan bin türlü şey geçiyordu ama ne yapacağımı bilemiyordum. Ayla kediyi kucağına almış, göğsüne yaslıyor. Yeni uyanmış bebek de boynunu tırmalıyor. Sonra yeniden aşağı inmeye, belki de sepetine geri dönmeye çalışıyordu. Annem bir cevap bekler gibi yüzüme bakıyordu. Sözcükleri doğru seçmek, daha doğrusu bir araya getirirken saçmalamamak için kendimi zorladım. ''Aa Sevim Hanım mı yollamış?'' dedim. ''Ne kadın. Bir kere konuşmuştuk. Doğurunca yavrulardan biri senin diyordu. Demek geldiğimi duyunca. Ayla gülmemek için kendisini zor tutuyor. Kediye şirinlikler yaparak bunu gizlemeye çalışıyor. Benim yardım etsene der gibi kaş göz oynatmamı aldırmıyordu bile. Ay keşke birini de ben alsam. Nasıl olsa en az birkaç tane vardır. Bir rica etsem belki bana da verir diye bir de eğleniyordu. Elimi yüzümü yıkayıp geliyorum dedim ve odadan nasıl kaçtığımı bilemedim. Banyoda zarfı açıp, aslında açıp değil de yırtıp, içindeki küçük kağıt parçasını çıkartırken ellerim öyle titriyordu ki asla başaramayacağım sandım. Herhalde ne olur ne olmaz annem açabilir diye İngilizce yazmıştı. Küçük hanım, biliyorum suçluyum ama kendimi birdenbire dünyanın öteki ucunda buldum. Heyet oraya giderken ben kaçıp senin yanına gelecektim ama olmadı. Kaç gündür o ada senin, bu kıyı benim dolaşmaktan bıktık. Dönünce öğrendim ki İstanbul'daymışsın. Biliyorsun kulağım deliktir. Orada ne görsem, nereye gitsem hep seni düşündüm. Dünyanın en uzak köşesinde bile varlığın, yoksa da gölgen benim yanımdaydı. Hatırlıyor musun? Bir keresinde boynunda siyamla oturan bir kadın görmüştük. Sen onu çok sevmiştin. Orada bu küçük yavruyu görünce dayanamayıp aldım. Eğer alıştırırsan boynunda taşıyabilir misin? Yarın saat 11'de Pera Palas'ta bekliyorum. Yoksa gelip annenle çay içmeye de itirazım yok ona göre. Hamiş, siyam deyip geçme. Onu bana sahici bir kral armağan etti. Onca sıkıntıdan, onca korkudan sonra işte küçücük bir not yine bütün dünyamı değiştirmişti. Nasıl da yalan söylemiştim kendi kendime. Bir daha aramasa da umurumda olmayacaktı. Kendi hayatımı kuracaktım. Bittiyse ben de artık onu aramayacaktım. Hepsi laftı tabii. İşte yine o kargacık burgacık el yazısını, o mühür gibi garip imzasını görünce her şeyi unutuvermiştim. Yarın onu görecektim. Bu gece uyuyacaktık ve sabah uyanınca gülerek beni kucaklayacak, yine gülerek kim bilir neler anlatacak ve ben karşısında söylemek istediklerimin hepsini yine unutup dünyanın en güzel gözlerine bakarak kimi zaman ne söylediğini artık izleyemesem de onu dinleyecektim. Hani çocuklar çok gitmek istedikleri bir yere ne zaman gideceklerini anlayamaz da sürekli uyuyacağız, uyanacağız ve sonra gideceğiz değil mi? Diye sorar dururlar ya, işte kendimi öyle hissettim bir an. Evet, yarındı. Her şey geçmişti. Bütün o bir an önce bitmesini istediğim kötü zaman geçmişti. Yarın yanımda olacaktı. Birden bir kez daha anladım ki kendi kendime ne söylersem söyleyeyim, ne düşünürsem düşüneyim, hayatta olmayı istediğim tek yer orasıydı. Onun yanı. Salona geldim ki annemle Ayla küçük iplikten bir top yapmışlar, şaşkın kediyi oynatmaya çalışıyorlar. Ama o önce topun peşinden gidiyor, sonra birden onu kaybediyor ya da yakalamaya çalışırken dengesini kaybedip yuvarlanıyordu. Topu tutmak isterken düşüp yuvarlanması, onu yakalamak isterken kendi kuyruğunu yakalaması, birden kendisini tepe taklak bulunca afallamış hali öyle sevimliydi ki. Aman pek de maskaraymış bu diyordu annem. Hiç böyle renkli kedi görmedim. Belli ki cins bir şey. Aa tabii bunlar eski Mısır'ın kutsal kedileri dedi Ayla. Kralların kedileri. Hatta onlar için de mezarlar yapmışlar. Ölünce hepsini mumyalamışlar. Kedileri mi? Diye sordu annem şaşkınlık içinde. Evet teyzeciğim, mezarları açıp da binlerce kedi mumyası görünce herkes çok şaşırmış. Fesübhanallah dedi annem. Firavun haklı işte. Ayla kızım büyülü müylü olmasın bu da. Aman anne dedim, sen aldırma onun anlattıklarına, fil tarihinden bahsediyor. Şu zavallı yavrucağa baksana ne tatlı, bundan büyücü olur mu hiç? Sonra aileye göz kırparak, ama dedim bir kral kedisi olduğu belli, şu duruşuna baksana. Kral kedisi ise sarayında otursaydı, ne yapacağız şimdi bunu? Alıp da oralara götürecek değilsin ya. Sakın bana bakma, bilirsin ben evde öyle kedi köpek istemem dedi anne. Niye götürmeyecekmişim dedim. Götürürüm, hiç değilse bana arkadaşlık eder. Zaten patlıyorum sıkıntıdan. Buna bir isim bulmak lazım o zaman dedi aile. Böyle pisi pisi diye çağrılmaz herhalde. Aklımıza gelen isimlerin kimine söylenmesi zor, kimine uzun, kimini pek sıradan bulup eliyorduk. Annem tırmık tekir gibi isimler sayıyor. Ayla kraliçelerin, tanrıların adlarını sıralıyordu. Sonunda Leylak koyalım dedi annem. Rengine uysun. Biraz sonra leylak kucağımda, zaten yarı açık gözlerini sıkıca yummuş, farkında olmadan koltuğumun altına girmeye çalışarak, küçük pütürlü diliyle boynumu yalayarak, mırıltılar çıkararak uyuyordu. Aslında hayvanlara karşı fazla ilgim yoktur. Ama bu kedi nedense böyle kucağıma gelip mırladıkça ona birdenbire ısınıvermiştim. Kerataya bak dedi annem. Sahibini bilirmiş gibi nasıl hemen onun kucağında yerini buldu. Biz sabahtan beri sütle besliyoruz nafile. Annesi sanıyor onu dedi Ayla. Bir an göz geze geldik. Ne garip. Sanki o gün neyi kaybettiğimi bilirmiş gibi bana bu küçük yavruyu yollamıştı. Tam da o gün. İnanılacak şey miydi bu? Ne çok zaman geçmişti. Şimdi tek başıma sinemaların, oyuncakçıların, tuhafiyelerin, renkli pazarların, belki bize çocukken binbir surat balosu gibi gelen garip kalabalığın, anılarımda her nedense sirk müziği gibi bir şarkıyla dev bir panayıra dönüştüğü Beyoğlu'nda yürüyordum. Ve artık büyük bir kadındım. Sanki aynı anda hem büyük bir kadın hem de o eski çocuk gibi iki farklı duyguyu, o farklı duyguların görüntülerini, seslerini aynı anda yaşıyordum. Sinemaların birinin köşesinde uzay canavarı kılığına girmiş iki kişi bir filmin reklamını yapmak için gelen geçene sataşıyordu. Annemlerin saatlerce oyalandığı şapkacıların, düğmecilerin, terzilerin bulunduğu pasaja girip bir an yüzüme çarpan serinlikle hemen o günlere dönüveriyordum. Ne zamandır gelmemiştim ama ayrıntıları unutmamıştım. Rengarenk düğmelerin, ipliklerin, elime alıp dokunmaktan bıkmadığım çeşit çeşit kumaş parçalarının arasında oturup onları bekleyişimizi, biraz sonra gideceğimiz bebeklerle dolu dev oyuncakçıda kendimi kaybedişimi. Renkli kağıt bebekler vardı o zaman. Bir kitabın içinden giysilerini keser, onları bebeklere giydirirdim. Buraya geldiğimiz zaman bana mutlaka onlardan alırlardı. Limonataların, çayların, dondurmaların ikram edildiği, herkesin hatırının sorulduğu, selamlar gönderildiği, mağazaların biraz loş ve karışık havası pek değişmemiş. Başımı şöyle bir uzatıyorum pasajın girişinden, yüzlerinde tüllü şapkaları olan birkaç hanım parke taşı avluda dedikodu yapıyor. Köşedeki kuaförde hanımlar kafalarına o kocaman fanusları geçirmiş, ellerindeki dergileri okuyorlar. Sinemaların bez afişlerine bakıyorum. Ben onları çok daha büyük sanırdım. Biri yanımdan geçerken bana hafifçe çarpıyor ve dönüp özür bile dilemiyor. İnanılmayacak şey ama birbiri üstüne yığılmış, tepelere kadar üst üste öylesine konulmuş, raflara birkaç sıra halinde dizilmiş sayısız kitabın içinden ne isterseniz birkaç dakikada bulup çıkartan, aksiliyle ünlü Artin Efendi'nin dükkanı kapanmış. Kiliseler, elçilikler, vitrinlerindeki ışıltıyla mücevher mağazaları. Birkaç dükkanın yerini tam çıkartamıyorum. Onları bulamıyorum. Ben mi karıştırıyorum yoksa onlar yerlerini başkalarına mı bırakıp gitti bilemiyorum. Dediklerine göre birkaç yıl önceki olaylardan sonra tasını tarağını toplayıp gidenler çok olmuş. Ama en güzel hediyelikleri satan ve cam mekanında mavi kadifelerin içinde en fazla müzik kutusu, kar küresi ya da bir porselen bebek duran yaşlı Rum'un dükkanı açık. Birkaç gün sonra onun doğum günü. Dükkana giriyorum. Sanki vitrine inat tıka basa dolu raflara bakıp bir şey bulmak öyle zor ki. Sonunda altın kapaklı, yeşil, çizgili bir dolma kalem beğeniyorum. Kravatı, yeleği, gözlükleri, köstekli saatiyle yaşlı adam sanki her an bir davete gidecek gibi şık. Benim için özel bir kutu çıkartıyor tezgahın altından. Ama diyorum, açar açmaz yazmasını istiyorum. Kolay efendim diyor, ağır hareketlerle çok önemli bir şey yapıyormuş gibi mürekkep koyup küçük bir mendille siliyor. Kalemi özenle kutunun içine yerleştiriyor, dikkatle paket yapıyor. Beyaz ipekten bir kurdeleyle bağlıyor. Sonra onu da kırmızı kadife bir kesenin içine koyuyor. Küçük bir kağıt parçasına o eşsiz mektuplarını belki artık bu kalemle yazarsın, doğum günün kutlu olsun yazıyorum. Kağıdı kesenin içine atıyorum. Yaşlı adam beni kapıya kadar uğurluyor. Oradan çıkıp biraz yürüyünce annem, teyzem, büyükannem ne zaman buraya gelsek mutlaka uğradığımız pastanenin önüne geliyorum. Cam mekanın bir köşesinde kristal vazoda beyaz laleler duruyor. Öteki köşede kırmızı. Ama asıl bugün bile hala aklımdan çıkmayan, yapmıyorlar ki artık, meyve şekerlemeleri. Süslü kağıtlar içinde bir resim gibi duran parlak incirler, portakallar. Neyse ki o yerinde duruyor. Üstelik işte duvarlara çizilmiş, mevsimleri gösteren resimleriyle hiç değişmemiş. Bir an kapıyı itip içeri girerken heyecanlanıyorum. Sanki geçmişe döner gibi oluyorum. Süslü püslü, belli ki alışverişten gelen birkaç kadın bir masada yüksek sesle konuşuyorlar. Bir başka masada göbekli bir adam gazete okuyor. Bir adamla bir kadın fısıldayarak konuştukları köşeden aynı anda bana bakıp sonra yeniden kendi hayatlarına dönüyorlar. Bir kadın Moriendo Cafe'yi söylüyor. Tezgaha kadar yürüyorum. Yaşlı adamlar beni hatırlamıyor. Ben de kim olduğumu söylemiyorum. Onlar paketi hazırlarken çantamdan küçük siyah pudralığı çıkartıp aynasında kendime bakıyorum. Yanaklarıma biraz pudra sürüyorum, saçlarımı düzeltiyorum. Sonra elimde bir incir şekerlemesiyle çıkıp yürümeye başlıyorum. Otelin kapısından girdiğim zaman kepi başına küçük gelmiş iri yarı genç bir oğlan beni karşıladı. Sanki kim olduğumdan kuşkusu yokmuş gibi, "Buyurun beyefendi sizi bekliyor," dedi. Sesimi çıkarmadan peşine düştüm. Mermer merdivenleri çıkıp sağa döndük. Barın uzak köşesinde oturduğu yerden kalkmış, arkası bana dönük tıknazca bir adamla ayakta konuşuyordu. Bir an duraladım ama çocuk önüme düşmüş, görevini yerine getirmenin heyecanı içinde bir bana bir ona bakarak yürüyordu. İster istemez ben de peşinden gittim. Bize baktığını görünce adam da bize doğru döndü. Benim gelmemle birlikte mahcup izin istedi. Yanımdan geçerken bu tombul, badem bıyıklı, kel kafalı adamı bir yerden tanıdığımı düşündüm ama çıkartamadım. Bir an bana elini uzatacağını sandım ama sanki göz göze gelmekten kaçar gibi aceleyle ikimizin de elini sıkmadan dönüp gitti. Fuat gelip yine beni omuzlarımdan tuttu, yüzüme gülerek baktı. "Nihayet," dedi. "Buralara gelirsin de bana haber vermezsin öyle mi? Tek tek soracağım bunların hesabını. Önce bir otur da sen." Bordo çizgili açık kahverengi koltuklardan birine oturdum. Sırtım kapıya dönük pencerenin yanına. Tüllerden dışarısı belli belirsiz görünüyordu. Sabahın bu saatinde beni getiren komi ile beyazlar giymiş bir garsondan başka kimse yoktu içeride. Garsona bir meyve suyu söyledikten sonra "Kimin kime hesap vereceği belli olmaz beyefendi," dedim. "En iyisi hesap kitap işlerini bir başka zamana bırakalım." Şaşırmış gibi baktı. "Kimdi bu be? Sanki bir yerden tanıyorum," dedim. "Abdülhak Şinasi Bey canım," dedi. "Nevi şahsına münhasır bir adam. Yoksa kitaplarını okumadın mı?" "Şimdi hatırladım," dedim. "Okumaz olur muyum? Keşke bilseydim. Çok da severim ama elini bile uzatmadı ki." "Uzatmaz," diye güldü. "El sıkışmayı pek sevmez. Biraz hastalık hastası. Senin yanakların niye böyle kızarmış? Yürüdün mü?" "Evet," dedim. "Biraz erken çıkmışım, yürüdüm. Ne zamandır gelmemişim Beyoğlu'na, özlemişim. Çocukluğumu hatırladım. Babamı, anneannemi. Hava güzel ama hızlı yürüyünce biraz sıcak basıyor." "Nasıl buldun bakalım bizim minik yavruyu?" "Çok sevimli. Boynumdan inmiyor. Adını da Leylak koyduk. Onca yol onu taşıdığına inanamadım." "Herkes görmemiş gibi bavullar dolusu ıvır zıvır taşıdı. Ben bir kedi taşımışım, çok mu?" "Gelip de annem kediyi gösterince neye uğradığımı şaşırdım tabii." "İyi ama burada olduğumu nereden öğrendin?" Güldü. Gümüş tabakasını açıp sigara uzattı. Kendi de bir tane aldı. Benimkini yaktı. "Zor değil ama merak ettim seni bulmayınca. Yalnız gelmişsin. Kötü bir şey yok değil mi?" Araya uzun bir zaman girmişti. Telefonla bile konuşmayalı çok olmuştu. Belki de onun için şimdi bir türlü eski yakınlığımızı bulamıyor, sanki uzak bir tanıdıkla buluşmuş gibi mesafeli konuşuyorduk. "Yok," dedim, "annemi özledim, biraz da sıkıldım, onun için geldim." Ona neler olup bittiğini anlatmayacaktım. Kendi hayatımda olup bitecekler yalnızca benimle ilgiliydi. O bütün bunların dışında kalmalıydı. Yalnızca beni sevdiği için hayatımın dağılıp gideceğinden korkmamalıydı. Olup biteceklere neden olduğunu düşünerek vicdan azabı çekmemeliydi. Hayır, bunu ona yaşatmak istemiyordum. Birden o sabah her şey tıpkı tepeden kente baktığım zaman uzaktaki adaları bile gördüğüm gibi berraklaşmıştı. O hayatın içinde beklenmedik bir mutluluk bulmuştu. Bir rüya, bir hayal, belki de yalnızca en güzel yanlarını gördüğünüz gerçek. Hangisini isterseniz söyleyin. Şimdi onu bozmaya, bu eşsiz duyguyu bunca yıldır yaşanmış ötekilere benzetmeye hakkım var mıydı? Benden istediği bu muydu? Hayır, benden istediği bu değildi. Elbette şimdi sorsam başka şeyler söylerdi ama ben biliyordum. Onun içinde en azından o, yalnızca mutluluğu, bıktırıcı sorunlarla gölgelenmemiş coşkuyu yaşamalıydı. Hayatımı bir kez kurmaya çalışmıştım, olmamıştı. Çok sağlam sandığım ne varsa dağılıyordu işte. Oysa hiç bilmediğim, farkında olmadığım bir şey bana onu getirmişti. Ve ben de kendimi bu rastlantının büyüsüne bırakmıştım. Artık kuralları, alışılmış düşünceleri, başkalarının söylediklerini, bütün öğrendiklerimi unutuyordum. Evet, unutacaktım. En azından bu kez. Ben istediğimi yapacaktım ve onun neyi neden yaptığını da düşünmeyecektim. Bütün kadınlar gibi sürekli ondan bir şeyler yapmasını bekleyip yapmayınca da üzülmeyecektim. Tıpkı benim yaptığım gibi aslında o da istediğini yapacaktı. Eğer bizi bir araya getiren şey hayatın bir buyruğuysa, evet öyle garip mistik şeyler vardı aklımda ve benim her an hissettiğim kadar gerçekse mutluluk bize gelecekti. Seni dalgın gördüm, düşünceli dedi. Gerçekten de dalıp gitmiştim. Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? İnsanların bizi duyduğunu düşünüyordum. Çünkü koskoca salonda başka bir ses yoktu. Yarım yamalak duyduğumuz bir radyodan gelen müzik dışında. Fısıldar gibi, sevinmez olur muyum dedim. Ben de seni çok merak ettim. Birden kayboldun. Aklıma türlü şey geldi ama şimdi hepsi geçti. Burada biraz, evet biliyorum dedi. Biraz çıkıp yürüyelim mi? Artık nasıl baktıysam güldü. Eliyle dizime yavaşça vurdu. Tamam vazgeçtim dedi. İyi bir fikir değil ama seninle bir sinemaya gitmek isterdim. Evet dedim gülerek. Bak bu daha iyi fikir. Şurada sarayda Grace Kelly'nin bir filmi oynuyor. Gelirken gördüm. Çantamı açıp hediyesini çıkardım. Bana mı aldın dedi. Çok güzel bir şeye benziyor. Kutuyu çıkarırken not masanın üzerine düştü. Onu alıp okudu. Doğum günümü unutmadın öyle mi dedi. Ben bile unutmuşum. Sonra kutuyu açtı. Çok güzelmiş dedi. Sahiden çok güzel. Yazsana dedim. Önündeki kağıtlardan birini aldı. Bir şeyler yazıp önüme çevirdi. Seni her görüşümde dünyayı unutuyorum. Her şey gidiyor. Yalnız seni kucaklamak, sana sarılmak, seni öpmek isteği kalıyor. Gittiğim her yerde seni özlüyorum. Seninle konuşmayınca sanki hep bir şey unutmuşum ama ne unuttuğumu bilmiyormuşum gibi tuhaf bir his içinde oluyorum. Ben sana aşık oldum. Bunu okuyunca daha fazla dayanamadım. Kalemi elinden aldım. Ben de sana aşık oldum. Bu benim bilmediğim bir his. Onun için şaşkınım. Hem nereye gittiğini umursamayan bir kelebek gibi uçuyorum, hem de bir yere konmak ihtiyacıyla çırpınıyorum. Sana çok yazdım ama hepsini yırtıp attım. Ne yapacağımı bilmiyorum, yazdım. Ben sigaramı söndürürken o az önce çıkardığı sigarasını yeni yaktı. Camın üstünde kağıdı çevirip okudu. Bir an ona bakmadığım halde yüzüme baktığını, gözlerimi görmeye çalıştığını fark ettim. Kalemi bıraktım. Bana söyle yazdı. Tersten görebiliyordum ne yazdığını. O kargacık burgacık yazısını buradan bile okuyabiliyordum artık. Ne istersen onu yapalım. Hiçbir şey umurumda değil. İstersen şimdi şuradan çıkalım, el ele tutuşup bütün yolu yürüyelim. Herkes görsün, herkes bilsin. Ne olacaksa olsun. Sonra hızla çevirdi kağıdı önüme. Sayfa 268. O sigarasını içerken ben bir yandan okuduklarıma sevindim, bir yandan aynı anda bunların hepsinin yalnızca içindeki bir istek olduğunu anladım. Bir an benim de aklımdan her şeye boş vermek, hadi gel buradan çıkalım, çekip gidelim, yeni bir hayata başlayalım demek geçti. Ben de bunu yapamayacağımızı bilecek kadar büyüdüm yazdım. Bana şimdi fazla sorma. Ama bir tek şey söyleyeceğim, artık daha fazla yalan söylemek istemiyorum. Birkaç gün sonra geri dönüyorum, ondan sonra yeniden konuşuruz. Okuyunca yüzüme baktı, ne demek istediğimi anlamaya çalışıyordu. Yarın akşam Ankara'ya dönüyorum dedi. Sonra sesini alçaltarak ve gözlerini kaçırıp tül perdelerden dışarı bakarak biraz utangaç. Bu gece kaçabilecek misin? Hayır dedim hemen. Sanki bu soruyu beklermiş gibi. Sanki çoktan vereceğim cevap hazırmış gibi. Aslında değildi. Çünkü tek isteğim onunla yalnız kalabilmek, bu resmi sıkıcı havadan çıkmak, yüzünü, gözlerini öpmek, sarılmak ve bütün geceyi onunla geçirmekti. Ama yine de hayır dedim. Ben şimdi gidiyorum, gelecek hafta konuşuruz. Belki sen oraya gelirsin, daha fazla imkansızlıklardan söz etmek istemiyorum. Bir an onunla tıpkı dünkü gibi adada olmayı, faytona binmeyi, çamların içinde yürümeyi, bahçelerden sokağa sarkan kırmızılı mavili çiçekleri koklamayı istedim. Evet, biz başka aşıklar gibi bunları yapamıyorduk. Sinemaya bile gidemiyorduk. Sokaklarda başıboş yürüyemiyorduk. Şurada deliler gibi istesem de elini tutamıyordum. Tam içimden geleni söyleyecekken birden susuyordum. Çevresi düşmanlarla sarılmış insanlar gibi yalnızca kapalı odalarda, bizi tanımadıkları yerlerde rahat edebiliyorduk. Ne yapalım ki böyleydi. Çok zaman bezginliğe kapıldığım, bütün o hayallermiş, rüyalarmış hepsinden vazgeçip artık ne olacaksa olsun dediğim, bu gizli saklılıktan, bu ne olduğu belirsiz durumdan çıkmak istediğim ve kim bilir kaç kez bu yüzden ondan ayrılmaya çalıştığım oldu. Ama o anda ayrılmak değildi aklımdan geçen. Yalnızca en azından birimiz, ben, özgür olmalıydık. Böyle ikimiz de yalanlar içinde, ikimiz de her akşam bir başkasıyla paylaşılan hayatlarımıza geri dönerken ve birbirimizi göremezken daha fazla sürdüremezdik. Yeniden kağıdı önüne çekti. Sakın, sakın benden ayrılacağını söyleme. Ne istersen yap, ne istersen iste. Ama bunu isteme, sana yalvarıyorum yazdı. Ayrılık yok yazdım, biz hiç ayrılmayacağız. O satırları yazarken ikimiz de gerçekten inanıyorduk ayrılmayacağımıza. Okuyunca yüzü yeniden aydınlandı. Ayağa kalktım, beni yanaklarımdan öperken küçük bir kağıt parçasını elime tutuşturdu. Bu numarayı al, benim kendi telefonum. Ne zaman istersen arayabilirsin. Ben açmazsam kapatırsın. Artık zaten gece gündüz oradayım, eve gittiğim yok. Salondan çıkarken bir an dönüp baktım. Orada ayakta durmuş bana bakıyordu. Eliyle yeniden elveda işareti yaptı. Otelden çıktığımda artık az önce bu yolu yürüyerek gelirken bana eşlik eden küçük çocuğu bulamadım. İçimde yine o burkulma, yine o karnındaki kasılma, çocuksu bir neşeyle karışan o boşluk duygusu bir aradaydı. Geldiğim yolu yeniden bu kez geriye doğru yürümeye başladım. Tek başıma. Yaz akşamları artık uykum iyice azaldı. Tepeden hala nasıl olduysa kalmış asırlık ağaçların arasından uzaklara, sonra kimi zaman güzel havalarda parlayan yıldızlara bakıp hatırlamaya çalışıyorum burada terasta. Anılar da yıldızlar gibi. Onlara bakarken nasıl aslında çok eski bir görüntülerini görüyorsak tıpkı öyle. Anılar da uzak yıldızlar gibi zamanın bir yerindeki görüntüyü ancak şimdi yollayabiliyor bize. Keşke bunun tersi de olabilseydi. Ah keşke geleceği hatırlamak mümkün olsaydı. Ve biz gelecekteki hayatımızı da tıpkı geçmişimiz gibi görebilsek ve yıllar sonra olacakları hatırlayıp ona göre hareket edebilseydik. Yeniden yaşayabilseydim başka türlü mü davranırdım? Gerçeği bilseydim ne yapıp edip onu değiştirmeye çalışır mıydım? Hatta kimi zaman düşünürüm. Acaba benim yaptıklarım yüzünden mi oldu bazı şeyler? Eğer ben farklı davransaydım kaderin çizgisi bizi bambaşka bir yere taşır mıydı? Kim bilir? İnsan bu çelişkiyi hayatı dileyince yaşamak isteğiyle başkaları kendisini kuşatan dünya ve öğrenilmiş kuralların arasında kalma ikilemini yaşıyor hep. Ne kadar bilse, ne kadar cesur olsa, ne kadar çok görmüş olsa da bundan kurtulması kolay olmuyor. Ne kurallar, ne başkalarının sözleri, ne beni yargılamaları umurumda değildi. Hepsi bana vız gelirdi. Ama ya başkalarının sizin yaptıklarınız yüzünden acı çekmesi, sizin mutluluğunuzun bir başkasının mutsuzluğunu yaratması. O çöplerle oynanan oyundaki gibi İstediğiniz çöpü almaya çalışırken başkalarını yerinden oynatıyorsunuz ve yanıyorsunuz. Kim bilir, belki bu oyunu hiçbir çöpü yerinden oynatmayacak kadar ustalıkla oynayanlar ya da sürekli yanmaktan hiç korkmayanlar da vardır. En azından ben onlardan biri değilim. Belki de en kötüsü benim yaptığımdır. Bir keresinde aile demişti ki, hep iki arada kalıyorsun. Bu çelişki seni yiyip bitiriyor. İyi ya da kötü birini seçsen rahatlayacaksın. O zaman ona hak vermiştim. Ama şimdi biliyorum ki doğru değil. Ben aynı anda her şeyi birden yaşamak isteyen biriydim. Gerçek buydu. Ve bunu kimseye, kendime bile uzun yıllar söyleyemedim. Bu gizli aşkları, ihanetleri belki de fazla büyütüyoruz. Sanki dünyanın en büyük buluşmasıymış gibi, aslında belki de hiç anlamı olmayan bir rastlantıyla bir araya gelmiş iki insanın ömür boyu birbirlerinden başka kimseye ilgi duymamasını istiyoruz. Hem de ne zaman? Neredeyse çocuk yaşlarından başlayarak. Evet, ben de bunun olabileceğini sanıyordum. Bir hayat kurmanın duygularla ilgisi olduğunu hiç düşünmüyordum. İnsan deliler gibi sevdiği birinin yanında bile her zaman mutlu olmazken, pek az sevdiği biriyle yıllarını geçirebilir miydi? Ayla yıllar önce yine burada, terasta bir akşam yemeğinden sonra, belki de tam tersi doğrudur demişti. Belki de aslında ancak çok sevmediğimiz biriyle mutlu olabiliriz. Evet, belki de. Çocuğu olduktan sonra hayattaki tek gerçek sevginin bu olduğunu, aşkların, tutkuların, bedenin çılgınca isteklerinin artık hiç anlamı kalmadığını söylemişti. İkimizin böyle yıllar içinde başladığımız yerin tam tersine gelmemiz beni güldürmüştü. Ben evlenip iyi bir kocayla mutlu bir yuva kurmanın en doğru yol olduğunu düşünüp kararımı verdiğim zaman o, bunun gerçek bir delilik olduğunu söylememiş miydi? Sonra da gidip hiç beklenmedik bir zamanda, beklenmedik birine rastlayıp, yine bizi şaşkınlığa düşürerek evlenmiş, yıllar sürecek mutlu bir yuva kurmuştu. Ne yapalım ki kendimi bu ne kadar kandırmaya çalıştıysam da, ben böyle bir kadın değilmişim. İnsanın kendisine çizdiği rolle gerçekte olduğu şey birbirine hiç uymayabiliyor. Belki rastlantılar olmasaydı pek çok kadın gibi ben de bunun hiç farkına varmadan, belki ara sıra gelen küçük işaretleri göz ardı ederek başkalarıyla kendimi karşılaştırıp, küçük dünyamı mutluluğuyla yetinerek çocuklarımı büyütmenin, hayat kavgasının içinde istekleri, aşırılıkları, hayalleri yavaş yavaş unutarak yaşayıp gidecektim. Yaşamayan hiç kimsenin gerçekte bilemeyeceği bir duygu. İçinizden bir canlıyı kazımalarının sesi. Bir parçanızı öldürmenin, geleceği öldürmenin, alın yazısını vahşice kendi ellerinizle değiştirmenin verdiği o anlatılmaz iç sıkıntısı, o günlerde beni birdenbire büyütmüştü sanki. Tabii düşündüm. Hem de çok düşündüm. O çocuk doğsaydı, büyüseydi neler olurdu? Hayatım nasıl değişirdi? Onun nasıl bir hayatı olurdu? Sonra da hep kendi kendime derim ki, hayır, belki de onun hayata gelmemesi gerekiyordu. Onun için böyle oldu. Kendimi böyle avuturum. Zaten insanın böyle yıllar sonra geçmişteki yıldızlara bakar gibi anılara bakıp da bir şeyler söylemesi mümkün mü? Beyoğlu'nu bir baştan ötekine geçtiğim o sabahtan birkaç gün sonra geri dönmek için hazırlığa başladım. Aslında annemin beni bırakmaya niyeti yoktu. Turgut her telefon ettiğinde ona gelmesi için ısrar ediyor, böylece beni geri çağırmasını da engelliyordu. Sonra Kapalı Çarşı'ya gideceğimiz bir gün kahvelerimizi içerken, "Kızım," dedi, "biliyorsun gitmeni hiç istemiyorum ama bu seyahat biraz fazla uzadı. Erkek kısmını böyle fazla yalnız bırakmaya gelmez." O devam edecekti ama sözünü kestim. Bu oyunu daha fazla sürdüremeyecektim. "Anne," dedim, son yudumu aldıktan sonra. Ama devam etmeme izin vermedi. "Kapat da fal bakayım," dedi. Fincanı ters çevirip kapağa koydum. Tabakla birlikte elimde çevirdim. "Fazla çevirme," dedi, "her şey birbirine karışmasın." Sonra fincanı fazla çevirirsem kaderim de karışacakmış gibi, "Sana bir şey söylemek istiyorum anne," dedim. Fincanı küçük sehpanın üzerine koyarken sanki çok doğal bir şey söyler gibi, "Ben boşanmaya karar verdim. Çığlık atacakmış da tutmak istermiş gibi ani bir hareketle elini ağzına kapattı. Üzülme anne dedim. Böylesi herkes için daha iyi olacak. Ne yaptıysam artık bunun devam etmesine imkan olmadığını anladım. Ah kızım dedi. Bir şeyler olduğunu anlamıştım ama. Gerçekten anlamış mıydı? O zamanlar boşanma sözü böyle şimdiki gibi rahat edilmiyordu. Zavallı anneciğimin ne kadar üzüldüğünü şimdi daha iyi anlıyorum. Yine de sandığım gibi sert bir tepki göstermedi. İstersen biraz daha kal, biraz daha düşün. Turgut Bey ne diyor, beraber mi verdiniz bu kararı diye sordu. Onun haberi yok anne dedim ama döner dönmez söyleyeceğim. O zaman biraz şaşırdı. Tek başına mı karar verdin dedi. Evet dedim, evlenmeye de tek başıma karar vermemiş miydim? Bir an yine bu evlilik yüzünden kendisini suçlarmış gibi suskun önüne baktı. Sana bir şey mi yaptı diye sordu kaygıyla. Yoksa, hayır anne dedim, başka bir kadın yok. Bana bir şey de yapmadı. Her zaman iyiydi, saygılıydı ama iş ortaklığı değil ki bu, saygıyla iyilikle olmuyor. Ben onu sevmiyorum. Seviyorum ama kocam gibi değil. Nasıl anlatayım işte, lütfen daha fazla sorma bana. Zaten içim içimi yiyor. Belliydi zaten halinden ama soramadım. Belki bir kavgadır geçer diye düşündüm. Fakat her gün arayıp sorunca. Evet her gün arıyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Düşündükçe fena oluyorum. Bilmem ki kızım, bari bir oturup konuşsaydınız. Ne yapalım anne dedim. Biraz da konuşmayı artık bitirebilmek için. Kısmet buraya kadarmış. Kızım sen daha çok gençsin dedi. Çocuğunuz da yok. Zaten uzaklardaydınız ama yine de böyle kararlar verirken iyice ölçüp biçmek lazım. Abinle de konuş istersen. Ben kararımı verdim dedim. Artık kimseyle çok fazla konuşmak istemiyorum. Ona da söylerim ama fikrimi değiştirmeyeceğim. Sen kendini üzme. Olmayacak şeyleri uzatmak daha kötü. Ne yapalım öyleyse kızım dedi annem kalkarken. Hayırlısı neyse o olsun. Sen en doğrusunu bilirsin. Herhalde elinden tuttuğum küçük oğlanlar kızlarla buraya dönmemi, torunlarının büyümesini izlemeyi hayal etmişti. Onun yerine şimdi hiç de duymak istemeyeceği bir haber alıyordu. Üzülmüştü ama belli etmek istemiyordu. Onun böyle söylemesi beni duygulandırdı. Hem gözlerim doldu hem de içimden güldüm. Ben mi en doğrusunu bilirim? Keşke. Aslında belki de fala en çok şimdi ihtiyacım vardı ama o fincan sehpanın üzerinde unutuldu kaldı. O akşam Nihat abim de her şeyi öğrendi. O da soğukkanlıydı. Bir anda fark ettim ki benim bu kadar kendimi yiyip bitirdiğim şeyi onlar o kadar da önemsemiyor ya da önemsememiş görünüyorlar. Hatta neredeyse bu evliliğin bu kadar uzun sürmesine şaşıyorlardı. Kim bilir belki de babamın ölümü onlara hayatın başka bir yüzünü göstermiş, kurallara uygun hayatın pek de öyle sanıldığı gibi güçlü olmadığını fark etmelerine neden olmuştu. Nihat hiçbir şey bilmeden benden yana çıktı hemen. Belki de annem de o da benim fazla konuşmamamın nedenini zavallı Turgut'un söylenmeyecek bir hatasına, gizli bir ilişkisine, bir ahlaksızlığına bağlıyordu. Kimse benden böyle bir şey beklemiyordu. Gelir burada oturursun dedi Nihat. İstersen iş de buluruz. Senin gibi iki dil bilen kıza iş mi yok? Tabii burada oturacak dedi annem şaşkınlıkla. Zaten asıl yanlışlık gitmesindeydi ya. O zaman bütün bunları düşünemiyordum. Neler olacağını, ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Yeniden çocukluk günlerine nasıl dönecektim? Yıllardır bambaşka bir hayatım vardı. Yıllardır özgürlüğe, canımın istediğini yapmaya, söylemeye alışmıştım. Tek başıma dünyanın öteki ucunda kendi evimi kurmuş, taşımış, yeniden kurmuştum. Şimdi buraya dönmek, yeniden aile hayatına başlamak, bu küçük çevrede kapalı kalmak hiç de kolay görünmüyordu. Gelip gidenler, karşılaştığım insanlar, uzak tanıdıklar, eski arkadaşlar bana hep ancak birkaç saat görüşülebilecek insanlar gibi geliyor, misafirlik biraz uzasa canım sıkılıyor, nasıl kurtulacağımı düşünmeye başlıyordum. Aman bu Ayla da yerinde oturmazdı ki. Seninle gelmemi ister misin diye sordu Nihat sonra yalnız kaldığımızda. Merak etme dedim, ben hallederim. Biraz sıkıntı da olacak ama ne yapalım. Düşünceli görünüyordu ama yine de şakaya vurmaya, beni üzmemeye çalışıyordu. Hatırlıyor musun dedim, sana Amerika'ya nasıl gidilir diye sorduğum geceyi. Hatırlamaz olur muyum dedi. Sen o gece çoktan karar vermiştin evlenmeye değil mi? Güldüm. Nasıl da kızmıştın bana. Bak sen haklı çıktın. Yıllar nasıl geçiyor dedi. Keşke haklı çıkmasaydım. Hep bir an önce büyümek isterdim. Unuttun mu dedim. Meğerse büyümek o kadar güzel bir şey değilmiş. Elimi tuttu. Sen sakın kendini üzme dedi. Ne olursa olsun ben her zaman senin yanındayım. Ne olursa olsun değil mi Nihat dedim. Yüzüme baktı. Sanki olanları, olacakları bilirmiş gibi evet dedi. Ne olursa olsun. Sahiden de öyle oldu. Hep yanımda. Alana inip de Turgut'u elinde koskoca bir buket beyaz gülle görünce birden kendime olan güvenim uçup gitti. Doğrusu benim de toparlanmam için bu yalnızlık iyi gelmişti. Geri dönerken kafamda her şeyi bitirmiştim. Artık onu kocam gibi görmüyordum. Beni en çok rahatsız eden şey, bunca zamandır kendi başıma verdiğim bu karardan onun hiç haberi olmaması, her konuşmamızda sürekli beni ne kadar özlediğini söyleyip durmasıydı. Sanki onu şimdi asıl bu yaptığımla, ikimiz adına kendi başıma verdiğim bu kararla aldatmışım gibi geliyordu bana. Öyle ki yol boyunca onun bu sevgi gösterilerinden, pek alışmadığım öpücüklerinden kendimi alıp da bir şey söyleyemedim. İki insanın beklentileri birbirinin tam tersiyken ne yapmak gerektiğini hiç bilemem. Üstelik suçlu sayılan bendim. Kendim de öyle düşünüyordum. Ve yine de beni seven birine hiç de adil sayılmayacak bir kararı söylemek pek kolay değildi. İstanbul'dayken aslında onun da pek çok şeyden rahatsız olduğunu düşündüm. Aptal bir insan değildi. Benim garip hallerimden her ne kadar belli etmemeye çalışsam da gidip gelen aklımdan, giderek daha da soğumamdan bir şeyler anlamıştı. Belki en başından beri aramızda belli belirsiz bir duvar, bir uzaklık olduğu için fazla şaşırmamıştı. Bence o bütün bunları benim evlilikten sıkıldığıma veriyordu. Ara sıra üstü kapalı bazı şeyler söylediğini o zaman fark ettim. Bir keresinde bir filmden çıkmıştık. Mutsuz bir evliliği anlatan kasvetli bir filmdi. Marlon Brando oynuyor diye gitmişti. Demişti ki, evliliğin böyle cehennem azabına dönmesini anlamam. İnsanlar birbirlerine biraz saygı duyarsa, biraz severlerse evlilik hayatın düzenini sağlar. Evet ama herkes bu düzeni sevmiyor belki de dedim. Herkes düzeni sever dedi. Gençlikte insan heyecanlarla yaşayabilir ama sonradan hep yanında olacak birini arar. Bana göre bir insanı sevmek biraz da kendi elimizde olan bir şeydir. Bu sözlerini hatırlamıştım İstanbul'da. Bana açıkça biraz çaba harcamam gerektiğini söylemek istemişti belli ki. Ona göre sevmek bile çalışarak kazanılacak bir şeydi. İtiraf etmeliyim ki bir an bizi kente getiren arabanın içinden kendimi dışarı atmak ve hemen geri dönmemek için zor tuttum. Bunu Ayla'nın dediği gibi bir mektup yazarak yapmadığıma çok pişmandım şimdi. Bu bir alçaklık mı olurdu? Sanki yaptıklarım değildi. Bavulumu eve bırakıp yemeğe dışarı çıktık. Benim çok sevdiğim balıkçılardan birinde yer ayırtmıştı. Burası bizim için biraz pahalıydı. Onun için de ya önemli bir misafir geldiğinde ya da yıl dönümü, yaş günü gibi günlerde giderdik. Bugün bile yılbaşını, yaş günlerini kutlamaları sevmem. Sevineceğime iyice canım sıkıldı. Belli ki bütün bu sürede ikimizin de düşüneceğini ve her şeyi yeniden yoluna koymak için neler yapacağını kurmuştu. Bütün bunları konuşmadan, ona göre böyle tartışmalar, kavgalar, yüz göz olmak bir evliliği bitirecek şeylerdi. Anlayıp beni İstanbul'a göndermesinin nedeni de buydu. Benimle fazla ilgilenemediğini, yalnız kaldığımı gördüğü halde Amerika'daki gibi beni gezdiremediğini düşünüp kendisini suçluyordu. Bir an önce yemekten kalkmak için yolu bahane ettim, acıkmadığımı söyledim. Birer kadeh şarap içtik, istakoz yedik. Sanki birazdan bir cinayet işleyecekmişim gibi içimde anlatılmaz bir sıkıntı, bir vicdan azabı, büyük bir korku vardı. Acaba vaz mı geçsem? Hiç değilse bu gece söylemesem, yarın öbür gün bir kavga çıkartıp o zaman mı konuşsam diye içimden geçirmedim desem yalan olur. Ama onunla kavga etmek kolay değildir. Hem bu gece artık bu kadar hazırken yapmazsam bir daha hiç yapamayabilirdim. O kadar iyi, o kadar sevecendi ki. Sanki benim yokluğumda beni gerçekten de ne kadar özlediğini, sevdiğini daha iyi anlamış gibi görünüyordu. Bunları bana söyledikçe benim konuşmam zorlaşacaktı. Aramızda birkaç haftalık bu uzaklığın verdiği yabancılık silinirse hiç konuşamayabilirdim. Daha fazla dayanamayacağımı hissediyordum. İyi ya da kötü ne olacaksa olsun ve bitsin istiyordum. Hep Türkiye'yi soruyordu, İstanbul'u, daha çok da politik ortamı. Bense tutulmuş gibiydim. Sanki burada yaşamıyormuşum da İstanbul'dan ilk kez geliyormuşum gibi yabancıydım bu ışıklı meydanlara, bu sokaklara, bu kalabalığa. O benim suskunluğumu, dalgınlığımı yol yorgunluğuna veriyordu. Biraz üşüdük ama yürümek istedim eve kadar. Ev birden bana kasvetli yabancı geldi. Camı açtım, ışıkları yaktım. Çalışma masasında kitaplar, kağıtlar vardı. Belli ki akşamları yemeklerini dışarıda yemiş, sonra da gelip evde çalışmıştı. Ev tertemizdi. Burada onun tek başına yaşamasının ne kadar zor olacağını düşündüm. Benim yokluğum belki de tek başına kalınca iyiden iyiye korkutmuştu onu. Kapıdan girip topuklu ayakkabılarımı çıkartınca anladım ne kadar yorulduğumu. Önce her zaman yaptığım gibi gidip üstümü değiştirmek istedim ama sonra vazgeçtim. Yalnızca elimi yüzümü yıkadım, biraz serinledim. Sanki böyle üstündeki giysilerle daha ciddi olacaktı konuşmam. Salondaki koltuklardan birine oturdum. Gazeteler birikmişti. Üstüne robe de chambre'ını giymiş, ayağında o armalı terlikleriyle önce gidip radyoyu açtı, sonra elinde içkisi gelip karşıma oturdu. Biraz şaşırdım. "Ne o, yeni adet mi çıktı?" dedim gülerek. "Yok canım," dedi, "gelişiniz şerefine." Etrafa şöyle bir baktım. Her yer pırıl pırıl dedim. Alay ettiğimi sandı. Evde kadın olmayınca bu kadar oluyor. Elimden geleni yaptım ama yine de. Aksine her şey tertemiz, düzenli. Nasıl becerirsin bir türlü anlamam dedim. Aman hiç sorma dedi. Ben böyle tek başıma yaşayacak adam değilim. İyice anladım. İçim sıkıldı. Akşamlar eve gelmek bile istemedim. Benim dalmış sustuğumu görünce. İstersen erkenden yat, yorgun görünüyorsun dedi. Yarın konuşuruz. Radyoda canlı bir program vardı. Sonbahar yaprakları çalıyordu. Bir an yatsam mı diye düşündüm ama sonra bütün cesaretimi toplayıp sana bir şey söylemek istiyorum dedim. Karşımda ayak ayak üstüne atmış, elindeki bardağın buzlarını sallayarak eritiyordu. Seni dinliyorum dedi. Ben aslında İstanbul'a sana söyleyemediğim bir şey için gittim dedim. Şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Söyleyemedim ama bunun sana karşı çok büyük bir haksızlık, yalancılık, namussuzluk olduğunu düşündüm sonra. İyice şaşırdı. Yüzü asılmış, gergin, ne söyleyeceğimi bekliyordu. Bunca zaman ona bütün bunları söyleyeceğimi düşünmüştüm ama işte bu an, karşımda böyle oturduğu zaman nereden başlayacağımı, nasıl konuşacağımı hiç düşünmemiştim. Herhalde beni affetmeyeceksin. Doğrusunu istersen ben de kendimi affetmiyorum. Nasıl oldu bilmiyorum ama ne yaptımsa engel olamadım. Elindeki bardağı masanın üstüne bıraktı. Neler söylüyorsun sen dedi. Ben Fuat'la beraber oldum dedim. Hamile kaldım ve İstanbul'a gidip çocuğu aldırdım. Yalnızca müzik kaldı. Bunların hepsini bir nefeste nasıl söyledim hala bilmem. Ama herhalde başka türlü söylemek mümkün değildi. Her söylediğim bir öncekinden felaketti çünkü. Belki de hepsini birlikte söyleyip tek bir suçmuş gibi göstermeye çalışıyordum. Bana baktı. Sonra gözlerini yere, halının desenlerine çevirdi. O an hiçbir şey bilmiyordum. Onun böyle bir durumda ne yapacağını, nasıl bir tepki göstereceğini hiç düşünmemiştim. Bağıracak mıydı? Dövecek miydi? Çekip gidecek miydi? Eşyalarımı toplayıp beni kapı dışarı mı edecekti? Ama hiç kıpırdamadan, konuşmadan oturuyordu. Belki birkaç saniye geçti ama sessizlik uzun, bitmeyen bir zaman gibiydi. Ne zaman oldu bu diye sordu. Gözleri hala yerde, sesi kısık. Gitmeden birkaç hafta önce dedim. Buraya geldi öyle mi? Evet dedim. İçimden ayrıntıları sormaması için dua ederek. Sarhoş muydun? Şaşırdım. Benim bir kadehten fazla içmediğimi bilirdi. Hayır dedim. Ben hiç sarhoş olmam biliyorsun. Bir yandan kafamın içinde sesler dönüyordu. Sarhoş olduk desene. Kendimde değilim desene. Bir şeyler uydursana. Başka bir söyleyeceğin var mı?" dedi sonunda. Aslında geri dönmeyip bütün bunları sana bir mektupla anlatacaktım ama geldim. Yüzüme tükürmek hakkındır. Başını kaldırıp yüzüme baktı. Yüzünde iğrenme ya da nefret gibi bir ifade yoktu. Yalnızca kaygılı, şaşkın, boş bir yüz vardı. "Bunları bana başka biri söyleseydi ölsem inanmazdım. Ben sana ne söyleyeyim?" dedi. "Onun çocuktan filan haberi yok," dedim. "Bir şey bilmiyor. Seninle konuştuğumu da bilmiyor. Bir an önce boşanalım. İkimiz için de en doğrusu bu." Sanki söylediklerimin en acayibi buymuş gibi çok şaşırdı. Sanki bütün bu utanmazlıktan sonra bir de boşanmayı benim dile getirmeme sinirlenmiş gibiydi. "O da karısından boşanacak öyle mi?" diye sordu. Bunu soracağını düşünmemiştim. Şaşırdım. "Hayır," dedim. "Onun ne yapacağı beni ilgilendirmez. Ben kendi yapmam gerekeni yapıyorum. Sana bu yaptıklarımdan sonra herhalde benim yüzümü görmek istemezsin." Kalktı, ellerini ceplerine sokup yürümeye başladı. "Sen onu hiç tanımamışsın," dedi. "Kendisi istese bile boşanamaz. En baştan anlamam gerekirdi. Ne yazık ki sana çok güvendim. Bütün rahatlığına rağmen çok ahlaklı görünen kadınlardan daha tutucu olduğunu düşündüm hep. Seni de kandırdı demek." Hala bana değil de ona kızması tuhafıma gitti. Tam asıl suçlunun ben olduğumu söyleyecektim ki bu kez kendimi tuttum. Duymak istediği bu değildi. Benim bütün bunları kendi istediğimle yaptığımı, ona deliler gibi aşık olduğumu, onun içinde her şeyi unuttuğumu duymak istemiyordu tabii. "Ne yapalım ki oldu," dedim. "Keşke olmasaydı. Keşke kendimi engelleyebilseydim. Seni utandırdığım için çok üzgünüm. Ama yine de bütün bunları kendim anlattığım, başkasından duymadığın için memnunum." Yeniden yerine oturdu. İçkisinden birkaç yudum içti. Radyodaki adam ertesi günkü Miles Davis konseriyle ilgili bilgiler veriyordu. "Ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordu. "Annemin yanına gitmeyi tabii," dedim. "Kim biliyor bu konuyu?" diye sordu. O an yalan söylemek zorunda kaldım. "Hiç kimse bilmiyor," dedim. Yüzüme baktı. "Hiç kimse öyle mi?" "Evet, üçümüzden başka kimse bilmiyor," dedim. Onun böyle kısık bir sesle, mutsuz, yıkılmış, şaşkın konuşması, bana karşı gerçekten de o güne kadar çok anlamadığım, hatta sorarsanız bugün bile nedenini bilemediğim bir zaafı olduğunu göstermişti. Bu düzenin dağılmasından, başarısız olmaktan çok korktuğunu biliyordum ama biraz haksızlık etmiştim. Çünkü beni gerçekten de seviyordu. O an eminim ki bütün bunları çözebilmek için her çareye razıydı. Eğer ondan özürler dileseydim, ağlayıp bütün bunların bir kaza, bir macera, bir delilik olduğunu söyleseydim üstelemeyecekti. Aslında bana kızmaması, bağırıp çağırmaması, hakaretler yağdırmaması benim de biraz dikkatli olmama yol açtı. "Keşke bütün bunlar olmadan ayrılsaydık," dedim. "Sen de herhalde benden memnun değildin." Acı bir gülümsemeyle yüzüme baktı. "Her şeyi çok bildiğini sanıyorsun değil mi?" dedi. İçimde bir şey acıdı. Ne yapmıştı ki bunu hak etmek için? Başka kadınların el üstünde tutacağı bir koca değil miydi? Çalışkan, dürüst, sevecen, eşinin bir dediğini iki etmeyen, üstelik ona karışıp üzerinde baskı kurmayan, her şeyden önce saygı gösteren biri. O dışarıdan pek medeni görünen ama aslında evin içinde yapmadıklarını bırakmayan, başkalarının yanında karısıyla mutlu aile tablosu çizip sonra iş toplantısı diyerek paralı kadınlara gidenlerden değildi. Bir gün bile "ben erkeğim, benim dediğim olur" dememişti. Aramızda basit tatsızlıklar, tartışmalar, soğukluklar olmuştu ama hiçbir zaman kavga denilecek bir şey olmamıştı. Beynimi durdurmaya, artık bütün bunları düşünmemeye çalışıyordum ama olmuyordu. "Çok kötü oldu bu," dedi birden. Bütün hayatı alt üst olacaktı. Onun gibi başkalarının söyleyeceğine bu kadar önem veren biri için tam bir rezaletti bu. Her şeyi mahvetmiştim. "Kimse bilmiyor," dedim yeniden. "Bilmesine de gerek yok. Sen çok iyi bir insansın. Mutlaka benden çok daha iyisini..." Eliyle öyle kesin bir işaret yaptı ki susmak zorunda kaldım. Saçmaladığımın farkındaydım ama benim yerimde siz olsanız ne yapardınız? "İsterdim ki," dedi. "Günün birinde torunlarımıza, seni ilk gördüğüm günü anlatayım. Onların yaşında küçük bir kız olduğun o akşamı. Birden böyle ondan pek duymadığım duygusal bir cümle kurması beni çok etkiledi. Herhalde bunca zaman kendime alıştırdığımı sanarak içime attığım bütün bu sıkıntılar bir araya geldi ve bu cümleyle birlikte boşaldı. Yüzümü ellerimi kapadım ve çıkararak ağlamaya başladım. Bir yandan da neden bana kızmıyorsun, neden tokatlamıyorsun, neden benim ahlaksız adinin biri olduğunu söylemiyorsun diye bağırıyordum boğulur gibi. Kendimizi kandırmayalım dedi. Senin ona aşık olduğunu başından beri biliyorum ben. Sormuyorum çünkü duymak istemiyorum. Kalbinde başka birisi olan bir kadına söylenecek ne olabilir? Hayır, ben seni ahlaksız bulmuyorum, adi de bulmuyorum. Ama öyleyim, öyleyim dedim. Demek ki kaderde bunu yaşamak da varmış dedi kalkarken. Ne yapalım? O bezgin, mutsuz sesi hala zaman zaman duyarım.